Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Sizleri en kalbi duygulara selamlıyoruz efendim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz programımıza. Ki programımız bereketlensin. Zaten Okay Tiryakioğlu maşallah konuştuklarıyla programı fazlasıyla bereketlendiriyor.
Sağ ol, Allah razı olsun.
Şimdi geçen programda Sultan II. Murat dönemini konuşuyorduk. Öyle bir yerde kaldık ki, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yine kırılma noktalarından bir tanesidir belki de bu. Sultan Fatih'in kendini bilmesinin, yani ne durumda olduğunu bilmesinin ve gelecekte neler yapabileceğini göstermesinin alametlerinden bir tanesidir. Bu programın başında konuşacağımız mesele, ki ben eğer Okay abi de müsaade ederse bu konuyu biraz böyle hani geniş geniş de konuşmak istedim.
Eyvallah
kendisiyle. Efendim. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim İbrahim'ciğim.
Şimdi en son Sultan II. Murat Han'ın
önce 44'te tahttan
ayrılmasını, önce Amasya'ya, sonra Manisa'ya geçmesini konuştuk ve orada kaldık. Sultan II. Mehmet tahtta. Etrafında, yanında hocalar, alimler var.
Çok sağlam bir kurmay hekimi var.
Sonra ne oldu?
Çandarlılar, Zahanos Paşalar, Akşemseddin Hazretleri, Molla Güraniler, yani çok sağlam bir ekiple birlikte. Ama tabii neticede çocuk İbrahim'ciğim. Yani bu 44'te 46 arası o 2 senelik saltanat dönemi Batılıları umutlandırdı. Halbuki 2. Murat Han Manisa, Amasya, sonra Manisa sarayına geçmeden önce 10 senelik bir Segedin anlaşmasıyla saldırmazlık anlaşması imzalamıştı. Ve oğlunun elini bu şekilde rahatlattığına mutlak olarak inanıyordu. Ve önceki programda söylemiştik, sağlığımda oğlumun padişahlığını göreyim diye bir ifadesi var ama muhtemelen Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin İstanbul'u onun ve yani 2. Mehmet Han'ın ve Akşemseddin Hazretleri'nin onların zamanında fethin gerçekleşeceğine işaret ettiği için muhtemelen böyle bir manevi sebeple tahttan çekildi. Çünkü İstanbul fethinde dünya gözüyle görmek istiyordu kendisi.
Evet.
Hatta o meşhur söz, işte varalım bir iki gün zikrederim Mevla'yı. Bize mi ısmarladılar bu yalan dünyayı deyip Manisa'ya gitti. Fakat papalık ve tabii Macar-Alman ittifakı ümitlendi. Çünkü başa genç, çok küçük, yani genç de denmez, 12 yaşında küçük bir çocuk geçmiş oluyordu. Macarların bugün dahi milli kahramanı olan bu Kral Ladislas'ın oğlu Hunyadi Janos. Hı hı. Gayrimeşru çocuklarından bir tanesi deniyor kendisi için.
Evet.
Ama onlar da gayrimeşru çocukluk şöyleydi İbrahim'cim. Gayrimeşru çocuğun da şeyde mesela büyük bir general olabiliyordu. Hı hı. Büyük bir, doğrudan tahtta söz sahibi olamasa da kralın oğullarından biri olarak kabul ediliyordu. Yani ciddi görevlere gelebiliyordu yani. Hı hı. Hunyadi Janos Segedin anlaşmasını tanımadı. Papalığın da hazırladığı büyük kuvvetlerle, büyük haçlı ordusuyla harekete geçti.
Zaten tahtta da bir çocuk var.
Zaten hani tahtta bir çocuğun olması da onu çok
onları kışkırtıyor.
Kışkırtıyor ve büyük bir şekilde cesaretlendiriyor. Tabii kendisinden önce, yani neredeyse 30'a yakın bir 2. Mehmet Han'dan önce bir 2. Murat Han'ın şehzadelik dönemiyle birlikte büyük bir idari ve askeri tecrübesi söz konusu. Hı hı. Bu noktada Çandarlı Halil Paşa'nın da kendisine tavsiye ve tazyikiyle diyelim İbrahim'ciğim. Şu tarihi mektubu yaz, ama tabii bu tarihi mektup, bunu söyleyelim, artık bugün bu tarihçiler tarafından kabul görmüyor.
Niçin?
Kabul görmüyor. Diyorlar ki çünkü bu o zaman isteyerek tahttan çekilmiş gibi oluyor ve bu Fatih Sultan Mehmet Han gibi birinin karizmasını nasıl sığmayacak bir şey. Yani onun gibi tutkulu, daha tahta geçer geçmez ondan sonra hani 21 yaşında
İstanbul
fethi gibi
yani.
Biri böyle bir muvaffakiyete ermiş bir genç sultanın böyle bir tavra girmeyeceğini söylüyorlar. Bugünkü tarihçiler tabii İbrahim'ciğim, ama bizim hani çok eskiden bize öğretilen yani geleneksel görüş, babasına o meşhur davet mektubunu yazdı. Yani sultan isen, sultan sen isen ordunun başına geç. Eğer ben sultan isem yardıma kumanda et. Fakat bunun şöyle bir gerçeklik tarafı da olabilir. Çandarlı sürekli Murat Han'a mektuplar yazıyordu. Zaten burada
herhalde tahta gelin diye.
Ya gelin diye. Gelin diye bu hani zaten o yüzden diyor, sultan sen isen gel artık diyor yani. Yani benim zaten hükmüm geçmiyor. Çünkü bak Amasya'dayken bile, Manisa değil Amasya'ya gittiğinde bile İbrahim'cim mesela bir heyet geliyor, elçilik heyeti geliyor. İkinci Murat Han'a gidiyorlar. Hayatta ya.
Evet.
Hayatta, aklı başında, genç de aklı başında hani işte tatlı bir çocuk var diye. Onu görmeye gidiyor. Kapıdan çeviriyordu. Ha şöyle. Kapıdan da çevirmiyor yalnız ikinci Murat Han. İkinci Murat Han heyetlerle de görüşüyordu. Şimdi diyorlar ki mesela İlber Hoca falan gibi hani büyük rahmetli Halil Hoca gibi büyük tarihçilerde diyorlardı ki diyorlar ki yani bu ikinci Mehmet Han'ı üzüyordu, kızdırıyordu, üzüyordu. Yani moralini bozuyordu. En son bu Büyük Haçlı Ordusu toplandığında da eğer bu mektup gerçekse bunu zaten sistemkar bir şekilde yazdı. Sultan sen gel.
Evet. Hani böyle bir korku haliyle, panik haliyle değil de.
Değil. Hayır öyle değil. Kesinlikle. Hani ben babacığım ben yapamayacağım. Hani gel şu ordunun başına.
Sultan sen gel, tahta otur. Yoksa değilsen ben sana emrediyorum gel.
Ama ben sultansam gene sana emrediyorum. Orduların başına geç.
Evet.
Böyle de oldu. Her halükarda hangi şey doğru. Yani neticede ikinci Murat Han geldi. Ordunun başı tahta değil.
Ordunun başına
geçti. Kumanda el aldı. Bütün zaten ordunun sadakati zaten ikinci Murat Han'a malum. Hatta tekrar böyle bir sevinç dalgası oluştu. Tecrübeli bir kumandanın tekrar geri dönmesi hususunda. Buna rağmen Varna Savaşı'nın çok zorlukla kazandığı anlatılıyor İbrahim'cim tarihçiler tarafından. Evet büyük bir zafer kazanıldı.
Ama çok zor
Varna
oldu.
Varna Savaşı'nda. Öyle bir an geliyor. Bizim ordularımızın taarruz kuvveti ve direniş kuvveti çok yüksektir İbrahim'cim. Tarih boyunca böyledir bu. Fakat bizim ordularımızın en temel özelliklerinden biri o dönemde ricatı becerememeleriydi. Yani ricat bozguna dönüşüyor.
Evet.
Birkaç yerden bizim ana taarruz hatlarımız ve savunma hatlarımız delinince İbrahim'cim askerde büyük bir panik oluşmuş. Fakat henüz askerin şeyi yerinde yani. Ciddi kayıplar yok. Donanımı tam. Ordu yerleşiminde bir bozulma henüz söz konusu değilken bu şekilde bir ricat. Hatta eski bir Yeniçerilerden var. O pek tarih kitaplarını biraz bu şey belki biraz işin edebi kısmı ama İbrahim'ciğim. Tarih biraz satır arası geçer bu husus. Yeniçeri ağalarından Hasan diye bir tanesi Yeniçeri subaylarından, yüksek subaylarından kıdemli, yaşlı bir Yeniçeri. Ordu da ortada bir şey yokken kaçma yani iddia delinir delinmez hatlar kaçmaya başlayınca İbrahim'ciğim bu ihtiyar Yeniçeri'nin çok zoruna gittiği ve kılıcını çekip etrafında geçen bizim kendi askerlerimize kılıç sallamış. Durun buraya durun hadi ikazları dinlenmeyince kılıç salıp kılıç üşürüp bizim kendi askerlerimizi hani artık öldürme pahasına orduyu durdurdu. Orada bir hemen geçici bir toplanma noktası ilan edip orada askeri etrafında toplanıp son anda bir taarruzla ikinci Murat Han bile esir düşecekti deniyor yani bu savaşta. Bu öyle ağır bir hakikaten zaten Avrupa hazır gelmiş bu savaşa.
Evet.
Yani fakat ikinci Murat Han'ın tepkisinin bu savaştan sonra ağır olduğu anlatılıyor. Allah alem olmaya da bilir ama muhtemel birkaç yerde gördüm. Savaş kazanıldıktan sonra o gece, o akşam İbrahim'cim bir tören geçişi tertipliyor. İkinci Murat Han bir zafer geçişi tertipliyor. Yeniçerilerin bir kısmına burada intihara giydirmiş. Yani kaçanları, kaçtıkları tespit edilen, kesinleşmiş olan askerlere.
İbret alem olsun
diye böyle bir kadın entarizi giydirince hatta bunun ilk defa Yeniçerilerin üzerinde asırlar boyu gitmeyecek Osmanlı Hanedanı'na bir öfke oluşturduğu da bu vakada, bu Varna Savaşı neticesinde yani vakada anlatılıyor. Böyle bir şey var. Yani, Allah alem o.
Yani bu iddia o zaman ilerleyen süreçte Yeniçerilerin bu kadar kolay isyan edebilmelerinin tetikleyen
gerekçelerden bir tanesi. İstanbul'un kuşatması esnasında 1453'teki kuşatması esnasında mesela şeyin önünde işte biz Yeniçeri kanunudur 40 günden fazla durmayız surların önünde gibi o 2. Mehmet Han'a sürekli sorun çıkarmaları. İlk defa o ayrılığın ve o ilk defa ilk huzursuzluğun 2. Murat Han döneminde başlayan bu vakayla birlikte başladığı ve içten içe bunu gideremediklerine dair hani biz bu ülkenin temel taşıyız. Yeniçeriler olarak merkezi ordusuyuz. Bizim sayemizde Osmanlı olmuşken bize bu muameleyi biz kabul etmiyoruz görüşü bir nevi bunların bir bilinçaltına işliyor bu Varna vakasından sonra.
Evet.
Netice itibariyle Varna Muharebesi kazanıldı. Osmanlıların Balkanlardaki durumu muazzam şekilde kuvvetlendi. Ve ikinci Murat Han bu süre zarfında yani o 46'daki Buçuktepe isyanıyla ikinci Mehmet Han tahttan indirilme dönemine kadar onlar herhalde ikinci Mehmet döneminde daha detaylandırırız bu hususları İbrahim'ciğim. Şeyleri var. Akıncıları şeye gönderiyor. Almanya işlerine kadar, Macaristan işlerine kadar gönderiyor. Hunyadi Yonaş'la her ne kadar bir muahide verilecekmiş gibi görünse de karşılıklı olarak şeyleri var. Zaten Varna Savaşı'nda Kral Ladislas ölüyor. Zaten mızrağa geçirilmiş kellesi.
Evet.
Netice itibariyle İbrahim'ciğim 46'da Buçuktepe isyanından sonra 2. Mehmet Han indikten sonra ikinci bir saltanat dönemi var. Yani bu çok nadir başka örneği gene oğlunda görüyoruz. Yani bir tahttan inip tekrar tahta çıkma durumu çok nadirdir. İlk olarak bunu 2. Murat Han'da görüyoruz. 46'dan 51'e kadar olan yani vefatına kadar olan dönemde de yine bu Karamanlarla, Karaman Batı ittifakıyla uğraşıyor.
Evet.
Mora'daki isyanlarla ve bilhassa Turan Bey, bu daha sonra Turan Paşa, bu paşa olarak 2. Mehmet Han'ın yanındaki en önemli Zanos Paşa ile birlikte en önemli paşalardan biri olacak ve İstanbul kuşatması sırasında önemli fetih sırasında önemli görevler görecek Turan Bey. Tabi bunlar devşirme paşalar İbrahim'ciğim. Zaten 2. Mehmet Han'ın bu bilhassa 2. 51'den ilk şeyde de ilk 44-46 arasındaki taht denemesinde de bu devşirme paşalar daha çok etrafında. Bu Türk aristokrasisi ile Türk aristokrasisi açıkçası tabi yerini abi haklı olarak tabi yani bu anlaşılabilir bir durum. Sonradan nüfus kazanmış, Müslüman olmuş devşirme paşalara karşı bir gerileme yaşamak istemiyorlar.
Evet.
Bu Türk aristokrasisinin başında tabii Çandarlı Paşa, Çandarlı ailesi söz konusu ki 150 sene kadar çeşitli aralıklarla Osmanlı idaresini yani yürütmeyi doğrudan elinde tutmuş bir aile bu.
Uzun uzun konuşmuştuk. Çandarlıları. En önemlileri de galiba fetih bu, meselesiyle
evet.
ilintili olan Çandarlı Halil Paşa.
Evet İbrahim'ciğim. Bu tabii şey bu Hunyadi Varoş Yanoş bu Varna Muharebesi'nin getirdiği ağır yenilginin bu ezikliğini silmek istiyordu. Bu lekeyi ortadan kaldırmak istiyordu. İkinci Murat Han başa geçmiş olmasına rağmen 46'da şeyden vazgeçmediler. Bunun intikamını aramaktan vazgeçmediler. Bütün şeyden Alman ittifakının bütün Alman prensliklerinden İbrahim'ciğim. Eflak'tan, Erdel'den, Lehistan'dan o zaman şimdiki Polonya civarından. Ve o dönemde Fatih döneminde de bu hep devam edecek İbrahim'ciğim. Bu Arnavutluk Beyi İskender var. Meşhur. O hep isyan içinde kaldı. Mesela Sırplar bize hep ittifak halinde olmasına rağmen bu İskender bize şey yapmıyordu, biat etmiyordu. Onun ölümüne kadar da bu sağlanamadı.
Evet.
Arnavutluk coğrafyasının dağlık olması ve askeri operasyonlara da kolay kolay izin vermemesinden dolayı yani bölgede mesela halk İslam'a geçiyordu. Ama bu adamlar bir şey yapmadı. Bu kendi sergerleriyle birlikte Osmanlı'yla ittifaka yanaşmadı. Sürekli bir isyan halinde kaldı. Çok uğraştırmıştır Fatih Sultan Mehmet Han'ı da. Onun zaman da bitirildi tabii de. Ama yani çok uzun süre diyor bu İskender isyanları. Hunyadi Yanoş bu İskender'i de yanına aldı. İbrahim'ciğim. Ve geçen programda galiba söylemiştik. İkinci Murat Han'ın Osmanlı tarihine iki büyük mührü var. Üç büyük mührü var diye söylemiştik galiba önceki programın başında.
Evet.
Biri bu tercüme faaliyetleri Osmanlı ülkesinde. Bir tanesi Varna muharebesinde resmen devleti ilmekten alması İbrahim'ciğim. İkincisi de üçüncüsü de bu Kosova. Yani ikinci Kosova. Muharebesi.
Yani Varna ile ilgili önemli bir şey söylediniz. Ona, evet. Ona ilişkin bir soru sormak istedim.
Ha, müsaadenizle
abi. Devleti ilmekten alması dediniz ya abi.
Evet.
Eğer o savaş kaybedilmiş olsaydı Osmanlı İmparatorluğu tarihin tozlu sayfalarına karışır mıydı?
Karışırdı. Çünkü biz zaten Anadolu'da iğreti bir hakimiyetimiz söz konusuyken evet. Asıl bizim yerleşik olduğumuz nokta Balkanlarken.
Balkan coğrafyası.
Varna Savaşı gibi yani burnumuzun dibinde Varna şurası yani. Kaybedilecek bir savaş Haçlı İttifakı'nı belki hemen ilk seferinde değil ama bir sene içerisinde tekrar çok daha büyük bir güçle gelip bizi bölgeden tamamen süpürmeleri ve bizim de Anadolu beylikleri içerisinde Osmanlı'da muhtemelen kaybolup gidecekti.
Belki Anadolu'yu bile kuşatacaklar.
Anadolu'da da zaten yani beylikler bir ittifak çatısı altında yine birleşeceklerini pek zannetmiyorum ama o zaman Karamanlılara gürültü vardı.
Evet.
Yani eski Konya Selçuk tahtına hakim olmalarından sebep bir ortak direniş kurulabilirdi. Ama bizim batı coğrafyasında, batı kanadında, Ege kıyıları da buna dahil. Balkanları falan zaten saymıyorum, oralar zaten elimizden çıkardı. Yani İç Anadolu'dan başlayan Sevri, bu 20. yüzyıldaki Sevri'nin hedeflediği belki
Orta Anadolu Devleti.
Orta Anadolu Devleti'ne
küçük bir
dönüş. Eski bir Eretna gibi. Kadı Burhanettin Devleti gibi.
Evet.
Doğuyla da sınırları, hadi onların yine doğuyla kuvvetli sınırları vardı, doğudan ittifakları vardı onların.
Öyle bir devletin zaten uzun süre yaşaması da imkansız.
İmkan yok. Bizim çünkü doğu bağlantımız da olmayacaktı ama. O da
olmayacak.
Önemli.
Bir de şöyle düşünün abi. Evet. Orta Anadolu'dasınız. Etrafınızda başka güçler var.
Tabii.
Çok kolay bir şekilde süpürülebilirsiniz.
Süpürülebilirsin. Yani en azından bu kayı boyu, bu Osmanlı hususu Karamanlar
hikayesi
içerisinde falan
bitecekti.
Eriyip giderdi. Ve gazi bir devletten ziyade batıyla ittifak halinde. Batı'nın biliyorsun bizden hep istediği onlarla uyum içinde olmamız.
Hala öyle.
Hala da öyledir. Uyum içinde çalışmak, uyum içinde onların tavırlarına, genel politikalarına ses çıkarmamamız.
Ses çıkarmamak. Uyumdan kasıt o zaten.
O zaten. Yani, onlar gerekli kararları alıyorlar. Biz ona onaylamak düşecek.
Aynen öyle. Biz kararı alırız, siz uygularsınız. Siz bize tabi olun şeklinde bir uyum bu.
Tabii.
Yoksa Batı'nın asla bir Türk, Müslüman, Türk bir devletle işte uzun süreli uyum içerisinde yaşama gibi bir meselesi asla söz konusu değil.
Tabii. Şu anda
bugün
da
yaşanan krizlerin merkezinde biraz bu var yani.
O zaman da hedeflenen kendi içine çekilmiş ticaret yollarından mümkün olduğunca kadar uzak, yani limanlardan uzaklaştırılmış, Orta Anadolu'ya hapsedilmiş. Ankara Konya havalisinde. Yani o zaten limanları elinde tutamadıktan sonra
tabii.
O bölgeden de geçirmezlerdi yolları.
Geçirmez abi zaten yani, bu sefer etrafımız kuşatılmış, zaten uzun süre yaşamanız da imkansız hale gelirdi.
Yani yaşasam bile İbrahim'ciğim zaten
devlet
olamazsın. Etliye sütliye karışmadıktan sonra küçük beylik olarak orada onların işini gücünü görürdün. Yani ayak işlerini yapardın orada.
Tabii.
Yani onu yapacağın oydu yani.
Tabii.
Orada sof üretirdin. Ankara'nın sofunu izin alırdın Haçlılardan. Limana indirebilirsen 3-5 kervanı oradan gemilerle bir ufak bir ticaretin
tabii.
Dönerdi muhtemelen. Ama hani deniyor ya hani huzur içinde yaşardın hani. Biraz daha mallı, biraz daha varlıklı yaşardın
bu
falan.
Bu nasıl
falan.
Huzursa yani.
Ha ama işte ona razı olursan
tabii.
Hani Kudüs orada yanarken Biz, sen burada bugün huzur duyabiliyorsan senin için bir sorun yok tabii.
Bir de şöyle abi yani. Yani huzur da buradaki kullandığımız huzur kavramı da geçici bir huzur. Tabii. Çünkü istediği an başınıza yumruğunu indirebilecek durumda olurdu.
Tabii.
Dolayısıyla aslında bir anlamda bugünkü Afrika devletlerinden, mesela Orta Afrika Cumhuriyeti'nden, o böylesi bir devletin çok da farkı olmazdı.
Aynen
diye
öyle.
Düşünüyorum.
Asker sağlardın onlara. Yün sağlardın.
Evet.
Çok biraz sıkı bir prestij yakalayabilirsen ki yakalayabilirlerdi belki. Bir antropo, işte Batı'nın biliyorsun yünleriyle Doğu'nun ipeklerinin geçiş noktalarından böyle bir antropo, güzel bir anlaşma yapardın.
Evet.
Ondan sonra mümkün olursa bir kız alır verirdin. Varlığını mühürlerdin bu şekilde.
Evet. Ama bir cihan devleti falan.
Yok canım öyle bir cihan devleti. Haçlılarla uzlaşmayla, Batı'yla uzlaşmayla, anlaşmayla, huzur aranarak cihan devleti olunmaz.
Olunmaz.
Yani, olunmaz yani.
Kesinlikle.
Kudüs de yanar. Bir gün gelir Mekke Medine de tehlikeye girer.
Evet.
Ki zaten şu anda ne kadar özgür olduğu Vahabilerin elinde zaten tartışılır. Hı hı. O zaman senin ne Doğu Akdeniz'de ne gazın olur. Ondan sonra ne Libya'da söz hakkın olur.
Evet.
Burada da zaten PKK devletinde zaten burnunu dibine getiriverirler.
Yani. Aynen öyle. Abi bir ara verelim isterseniz, sohbetimize bir virgül koyalım. Peşi sıra inşallah ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Efendim kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız inşallah. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce Sultan II. Murat Han'ın tahtını Sultan II. Mehmet Han'a bıraktığı ve sonrasında neler yaşandığına ilişkin Okay Tiryakioğlu bizlere bir projeksiyon sundu. Varna Savaşı'nın önemini anlattı ki bu çok kıymetli. Hani tarih kitaplarına baktığınızda Varna Savaşı Sultan II. Murat Han önderliğinde, onun komutasında Haçlılara karşı kazanılmış bir savaş olarak değerlendirilir. Fakat Okay Tiryakioğlu çok önemli bir hususa temas etti. Eğer bu savaş kaybedilse idi, Osmanlı Devleti tarih sahnesinden büyük ihtimalle çekilmek zorunda kalacaktı dedi. Ve 2. Kosova Savaşı'nı konuşmaya başlamıştık. Buradan devam edeceğiz. 2. Kosova Savaşı'nı Okay abi, bu savaşın önemi nedir? Haçlılara karşı kazanılan büyük bir zafer. Bundan sonra Haçlı ordusu özelinde yapılan bir savaş var mı? Ben hatırlamıyorum abi.
İbrahim'cim bu son büyük kara ordusu.
Değil mi?
Yani denizlerde var ama bu son büyük kara ordusudur. Bizi süpürmek için Balkan coğrafyasından ve mümkün olursa Anadolu coğrafyasından gelen son büyük ordu. Ciddi bir rakamla geldiler. Ya aşağı yukarı 100 bine yakın bir orduyla geldiler.
Hı
hı. Biz 30-40 bin civarında bir orduyla ikinci Murat Han yeni dirilmeye çalışan devletin beyliklerden, Anadolu'dan, eyaletlerden asker toplamaya çalıştı. Sırp birlikleri bizim de birlikteydi. Balkan coğrafyasında toplanan kuvvetler söz konusuydu. Buna rağmen tabii her şeyden olduğu gibi, muharebeden ya da bir şehir fethinden önce olduğu gibi, 2. Murat Han savaş muharebe öncesinde tabii Hunyadı Yanoş'un ittifakı gene burada. Hunyadı Yanoş, İskender Bey'in bu şeyde Arnavutluklu İskender Bey'in ittifakına karşı,
hı hı,
ordusunu toplamıştı. Şunu teklif etti, her muharebeden önce olduğu gibi, yani üç kere barış teklif edersin ya, teslim olmasını teklif edersin.
Evet.
Dedi ki ya Müslüman olun, kardeş olalım veya teslim olun, haraç alalım. Size adaletle idare etmeye sözümüz vardır. Dese de açlar buna razı gelmediler. Bu muharebe Varna Savaşı kadar kısa sürmedi ama 3 gün 3 gece boyunca devam eden çok kanlı, çok zorlu bir çarpışma dönüştü.
Evet.
Haçlıların 20 bin civarında kayıpları söz konusu, 80 bin civarında da esir vermeleri söz konusu. Burada Hunyadı Yanoş yakalanmak üzereyken bir huruç harekatıyla son anda canını kurtardı, firar etti. Allah'ın izniyle ikinci Kosova Harbi, tabii şey de, İskender de, İskender'in de o bitmek bilmeyen isyanları o bu şeyden sonra hızlandı. O da dağlarına, Kosova dağlarına doğru, Arnavutluğa doğru şey yaptı, firar etti.
Evet.
Bu büyük bir zaferdi, büyük bir zafer oldu. Fakat çok ağır bir bedel karşılığında kazanıldı. Osmanlıların kaybı gene ciddi tabii, 4000-5000 civarında bir şeyimiz söz konusu. Defalarca karşılıklı ordu merkezlerine ve kumanda merkezlerine feda yakınları var iki tarafında. İki tarafta bunda da şey yapamadı, başarılı olamadı ama karşılıklı birbirleri üzerinde manevi tesirler, ciddi manada yıkıcı, sarsıcı manevi tesirler oluşturdular. Nihayetinde bu Osmanlı'nın erken dönem, yani klasik çağa geçmeden o erken dönem Osmanlı'nın, İbrahim'ciğim, en kanlı muharebesi budur. Bu ikinci Kosova muharebesi oldu.
Evet.
Bunun sebebi bizim standart savaş taktiklerimizi, iki tarafta standart savaş taktiklerini uygulamaktan ziyade bu iki orduda cephe hattında karşılıklı kıran kırana, diş dişe, omuz omuza, böyle bir kıran kırana çarpışmaya girmelerinden sebep can kaybının çok olmasının sebebi bu.
Evet.
Buna bu muharebeden sonra İbrahim'ciğim artık Osmanlıların Balkanlardaki varlığı artık resmen kabul edilmiş oldu. Tescillenmiş oldu. Yani artık buna karşı büyük bir, zaten çeşitli girişimler oluyordu ama, papalığın başta girişimler oluyordu ama ciddiye alınmıyordu. Artık krallar artık, yani biz yani buraya sürekli asker ver.
Evet.
Asker kayıp. O dönemde Avrupa'nın bu Rönesans öncesi döneminde bu şey, at çok kıymetli bir hayvan. Demir zırhlar. Ondan sonra
maliyeti
çok yüksek. Çok yüksek maliyeti. Ve Türklerin o yenilmezlik imgesi, imajı asker üzerinde daha başlangıçtan itibaren bir kaybedilme psikolojisi de oluşturduğu için artık bu mücadelelere bir son vermek, ki ta şeye kadar, ki 2. Viyana kuşatması 1683'e kadar bu psikoloji Avrupa'da kaldı. 2. Viyana sonrası, 1683 sonrası artık savunmadan çıkıp taarruza geçtikleri 1922 Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar bizim artık o savunma dönemimiz başlıyor.
Türk korkusu değil
Türk
mi abi?
Türk korkusu, evet. Evet, yani Türk çanını biliyoruz o şeyden sonra, Muaç'tan sonra, 1526'tan sonra Kanuni döneminde. Yani Akıncılar bütün Almanya'yı yağmalıyorlar ve büyük işte çanlar kurmuşlar. Hani o gözcüler sabaha kadar nöbetteler. O Türk çanı çalıyor. Ve biliyoruz hani, klasik ama hani söylemekte fayda var. Anneler çocuklarına hani, bak seni Türklere veririm
diye korkutuyorlarmış.
Diye verip korkuturlarmış ki. Bu halen Avrupa'da konuşuluyor. Ya verilen çocukları paşa oldu.
Ya işte.
Bey oldu. Yüksek komandan oldular ya. Biz
tabii.
Kalkıp o kendileri köle yaptıkları için,
evet,
insanlık dışı şartlarda yaşattıkları için, başta Afrikalılar olmak üzere, evet, bütün diğer savaş esirlerini çalışa aşırı çalıştırmaktan öldürdükleri için,
evet,
yakın zamanda yani 20. yüzyılın başlarında, 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyılın başlarında bile bunlar kendi vatandaşlarını bile, İbrahim'ciğim, o dökümhanelerde, demir, çelik, alüminyum o dökümhanelerinde
işçi olarak
12 saat, yani sendikalaşma başlayana kadar, küçük çocukları, ya 12-13 yaşındaki çocukları, 8-9 yaşındaki çocukları, bu fabrika bacalarından içeri girmeleri daha kolay ya çocukların, iple çocukları fabrika bacalarına sarkıtıp kurumu onları temizletiyorlarmış İbrahim'ciğim. Çok değil ha, 100 yıl önce,
evet,
ha 100 yıl önce ha.
Evet. kendi vatandaşlarına bile.
Ha bu yani bu savaş esiri ya da siyahi köle konumundaki insanlar değil.
Kendi vatandaşları. Kendi vatandaşları. Evet. Çok enteresan ya. Yani.
Ve bak zaten abi, gelirse bir
ha, evet. Çok özür dilerim. Eyvallah. Eğer devşirme sisteminin merkezinde Balkanlardan veya Avrupa'dan toplanıp gelen çocukların köle olarak çalıştırılması gibi bir durum söz konusu olsaydı, bugün asırlar sonra bile hala Batı bizim tabii yüzümüze bunu 50 kere, 100 kere, 1000 kere vuracaktı yani.
Ya şu geçenlerde hani şu bir yarışma var ya, hani İsviçre'deki çocukların 1980'e evet, evet, kadar evet, o çıplak ayaklı çocukların evet, o Heidi benim zamanımda vardı o çizgi film. Sen evet, belki sonradan görmüşsündür sonraki yayınları ama ben ilk yayınlarını biliyorum.
Evet.
TRT'nin o zamanlar zaten haftada bir falan çizgi film verirdi. Ben hatırlıyorum o dönemleri. Hı-hı. O Heidi'yi izlerdik. Heidi işte çıplak ayaklı küçük kız. Hı-hı. Arkadaşım Selimlik Peter vardı. Ha. Hı-hı. O mesela şimdi borçları olan, devlete borcu olan çocuğu, ailenin çocuğunu alıp çiftliklere falan götürüp orada karın tokluğuna çalıştırıp kaçmasınlar diye ayaklarını çıplak bırakan İsviçre devleti bugün medeniyetin
merkezi güya.
Evet, onlardan ha, da kanun alıyorsun sen yani. Kabul ediyorsun. Yani kabul ediyorsun zaten. Onlar benden medenidir diye sen zaten kabul etmişsin.
Evet. Maalesef.
Ben şimdi yeri gelmişken.
Lütfen.
Bu bir iki. Ya geçen bana bir arkadaş dedi ki Okay bir iki programda dedi konuyu değiştirdin dedi. Sonra da bitirmedin dedi falan. Ama şimdi böyle şeyler girmek lazım araya.
Tabii.
Yani biz şimdi bir ders vermiyoruz burada. Bir sohbet programı.
Kesinlikle öyle. Evet. Tarih sohbeti yapıyoruz.
Tarih sohbeti yapıyoruz.
Evet.
Ben şimdi İbrahim'cim çok enteresan. Şimdi bunlar kendi halkları nasıl zulmediyor dedik ya hani bırak evet, savaş esirini şeyi falan. Küçük bir şey okuyacağım İbrahim'cim
lütfen,
şuradan.
Lütfen abi.
Evrim Ansiklopedisi diye bir ansiklopedi var. Meşhurdur bu Richard Miller yazarı. Şimdi bak bu Andrew Carnegie var ya meşhur Amerikalı iş adamı.
Evet.
Vakfı falan var şimdi. JP Morgan şu anda dünyanın en büyük bankacılık sisteminin başındaki o aile.
Evet.
Falan. Şimdi Andrew Carnegie ile ilgili şunu söylüyor. Bu Evrim Ansiklopedisi'nde. Carnegie ticaret hayatında insanı ve dünyayı sömüren, rekabette ezip geçen ve yaptıklarını sosyal darvinizm felsefesiyle meşru hale getiren güçlü ve acımasız bir iş adamı olma yolunda yükseldi. Girişimci rekabetin zayıfları ortadan kaldırarak topluma bir hizmette bulunduğuna inanıyordu. İş yaşamında hayatta kalmayı başaranlar uygundu. Uygun, hayatta yaşamaya uygun yani. Ve bu yüzden statülerini ve ödüllerini hak ediyorlardı. Carnegie kapitalist etiği bir doğa kanunu haline getirdi. Darwinizm'den aldıkları fikri yani güçlü olan hayatta kalır. Güçlü olan, uygun olan hayatta kalır. Gerisi hayattan çekilir. Mücadele uygun olmadığı için hayattan çekilir. Doğal seleksiyon dedikleri bu hususu sosyal evet, hayata başta iş hayatına uyguladılar. Ve başta işte bu büyük iş adamlarının adamın fikri zaten bu girişimci rekabet olacak ki zayıf insanlar ortadan kalkacak. Hı-hı. Ve bunun bir topluma hizmet olduğuna inanıyor adamlar. Bununla ilgili küçük başka bir şey daha vardı ama bu JP Morgan'la ilgili. Neyse onu bulursam sonra bir tekrar şey yaparım. Hı-hı. Gösteririm. Ha bak JP Morgan ne yapıyor biliyor musun İbrahim'ciğim? Yine aynı dönemlerde 1900'lerin hemen başları. Tanesi 3,5 dolardan 5000 adet tüfek almış. Bunları tanesi 22 dolardan Amerikan ordusuna satıyor. Bak kendi ordusuna. Kendi ordusuna satıyor. Fakat tüfekler neticede arızalı. Ateşlendikleri zaman bu o şeyde o tetik kısmındaki arızadan dolayı askerlerin baş parmaklarını koparıyormuş. Evet. Bu şeyler tüfekten ateşlenince. Yaralanan askerler bu yüzden bu JP Morgan aleyhine dava açıyorlar. Fakat mahkeme bunlara bu aileler o zamanlar hırsız baronlar deniyor Amerika'da. O da belki o dönemden sonra adlandırılıyor bu isim veriliyor. Evet. Hepsi Darwinist.
Hırsızlıkları ortaya çıktıktan
tabii
sonra.
Tabii hepsi Darwinist. Hepsi toplumun ilerleyişinin güçlü bir kapital yapıya sahip olmasıyla ve toplumun diğer kısımlarının daha güçsüz ve ezilen kısımlarının da bunlara çalışarak hizmet etmesiyle, canları pahasına çalışarak hizmet etmesiyle sağlanacağına inanan insanlar. Ki biz Thomas Malthus'tan falan bahsetmiştik. Salgın hastalıkların, savaşların aslında toplumu yenilediği,
evet,
ve şeyi, yaşam standartlarını yükselttiğine dair fikirleri olan şeyler, insanlar bunlar İbrahim'ciğim. Nihayetinde İkinci Kosova Savaşı Allah'ın inayetiyle Haçların hezimeti ve Türklerin, Müslümanların büyük bir zaferiyle neticelendi. Ama İskender dediğimiz gibi, bu İskender Bey dağlara çekildi ve uzun süre bir şey yaptı. Hatta vefatından önce Sultan Murat Han'ın bir Arnavutluk seferi var. Bu seferde sırasında bu seferi şey yapamıyor, tamamlayamıyor, hastalanıyor. Evet. İkinci Murat Han ve 1451'de zaten vefat ediyor ve Edirne'ye defnediliyor.
İskender Bey'in dağa çıkışı meselesi şey midir abi? Yani bir yeni bir isyan hareketini tetiklemek üzere yapılmış bir şey midir?
Vallahi bu ikinci Kosova'da ittifak etti Yanoş. Şey yapınca, firar edince, bu muhtemelen kapılanacak birini bulamadı. Muhtemelen ikinci Murat Han'ın nüfuzu o zaman bunu o dağlara sıkıştırdı kaldı İbrahim'ciğim. Arnavutluk da çok dağlık bir ülke. O coğrafyayı, evet, belki gitmişsindir sen İbrahim'ciğim. Evet. Yani o çok dağlık, zorlu bir bölge. Orada operasyon, bugünkü şartlar, havadan yapamadığın sürece orada dağlarda saklanacak çok yeri var. Bir de kendi halkı tabii netice itibariyle onu saklayabilecek çok mevki var, köyler var, kasabalar var. Burada uzun süre Fatih dönemine kadar bu isyanları şey yaptı, sürdürebildi.
Evet.
Fakat şeyden önce bu isyanı bastırmak için çabalarken ikinci Murat Han bir gün bir köprünün başında bir dervişe denk geliyor İbrahim'ciğim. Bilirsin belki bunu.
Yok abi, hatırlamıyorum.
Bu enteresan bir olay. Selam veriyor, selamını alıyor derviş. Diyor ki, padişahım diyor derviş. Atın şöyle dizgini tutmuş. Tövbeye niyetlen diyor, vaden yakındır diyor. Ondan sonra zaten ikinci Murat Han kendisine ölümü bilhassa hatırlatanlar çok sever. Hı hı. Kendisine hediyeler verilmiş böyle bir yani bunu, yani sultana böyle bir şeyi cesaret edip söyleyebilen de zaten bu tür yani dünyadan bir şey beklentisi olmayan insanlardır.
Evet. Çok özür dilerim. Hani Hazreti Ömer, evet, radıyallahu anh her gün ya, adam beni ya, görevlendiriyor ya, bana
ölüm var, ölüm var, ölüm var diye. Ya.
Evet, onun gibi.
Evet. Bu hakikaten Hazreti Ömer'in çok önemli bir sünnetidir aslında.
Tabii.
Evet.
Bunu yapmak lazım,
evet,
aslında abi.
Bunu tabii bu kişinin kim olduğunu soruyor. Bu dervişin. Emir Sultan'ın müritlerinden olduğunu işitince, Emir Sultan'ın tanımış müritlerinden biri olduğunu işitince, İkinci Murat Han diyor ki, o zaman bunda bir hikmet vardır diyor ya. Ondan sonra tövbeyi nasıl eğiliyor? Hemen orada, hatta atının sırtının hemen yanındaki kurmaylarına dönüp diyor ki, yarın mahşer gününde benim şahidim olun diyor. Bütün günahlarıma tövbe ettim diyor.
Evet.
Derviş'e de tabii çok izzet ikramda bulunuyorlar. Saraya geliyor. Edirne Sarayı'na döndükten sonra İbrahim'ciğim. Daha kapıdan girerken aklına bu dervişin sözleri geliyor mübareğin. Yani bu sözleri geliyor. Başında bir ağrı zuhur etmiş. Ya diyor, bu şeyden mi? Bunu hatırladım diye mi? Yoksa hani, ama bu hani neticede Emir Sultan Hazretleri'nin de bir müridi. Bu ne ağrıdır? Ağrı hakikaten de geçmekte bilmiyor. İlerlemeye başlıyor güne geceye doğru. Ertesi günde halden, güçten düşmeye başlayınca İbrahim'ciğim, zaten her Müslüman gibi vasiyeti hazır. Çandarlı Ali Paşa'ya teslim ediyor şeyi, vasiyetnameyi. Kendisinden sonra oğlu Şehzade Mehmet Han'ın sultan olmasını, kendisinin de onun vezir-i azamı olarak daha şimdiden manen atadığını, yani vasiyet olarak da söylüyor, bildiriyor bunu.
Evet.
Tabii şey diyor, vücudumu doğrudan toprağa defnedin. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yağmuru üstüme yağsın. Hükümdarlar gibi üstüme kubbe yapmayın. Mezarımın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyanların oturması için yerler yapınız yeter. Cuma günü defnolunmak arzumdur diyor. Ve Mekke ve Medine fukaralarına gönderilmek için kendi öz gelirinden de ciddi miktarda bir şey ayırıyor. Yüklüce para ayırıyor. Bir de şeyi varmış İbrahim'ciğim. Bir de yakut bir yüzüğü varmış. Üzerinde taşıdığı en kıymetli şey oymuş. Çok da severmiş o görüntüsünü, rengini falan. Bir yakut ve dahi vasiyet eyledik ki diyor. Bir yakut yüzüğümüz vardır. Bir yanında deliği olup 95 bin akçeye alınmıştır. Ağırlığı bir miskalden ziyadedir. Onu yüzüğü satın ve kabrimizin yanında Kur'an-ı Kerim tilavet edenlere sarf edin. Ta ki tükeninceye dek. Ve dahi vasiyet ederim ki bir elmas taşlı yüzüğümüzü dahi satıp günde 70 bin kere kelime-i tevhid çektireler. Bir nice 7 gün dahi buna devam edeler. Eğer ki satılmazsa rehin edeler. Badehu satıp borcumuzu ödeyeler. Diyor vezirlerin her birini bu vasiyetine şahit tutuyor. Her birini imzalatıyor. Mübarek 3 gün kadar bir kendini bilmeden bir yatışı var.
Sekerat dönemi.
Sekerat dönemi var İbrahim'ciğim. Vefatından sonra 13 gün kadar vefatı gizleniyor. Gizleniyor.
Defin işlemi gerçekleştiriliyor.
O sırada Şehzade Mehmet Han'a haber uçuluyor.
O da Manisa'da.
Manisa'da. O geliyor hemen derhal. Edirne'ye geliyor. Ve İlahi Kelimetullah sancağını artık bu o saatten sonra bu defa çok kararlı bir şekilde 2. Mehmet Han alıyor. Çünkü artık tarihçiler diyorlar ki o 5 sene tahta indikten ve Manisa'ya gönderildikten sonra geçen o 5 sene 2. Mehmet Han için gerçek 2. Mehmet Han'ı 2. Mehmet Han haline getiren süreç o 5 senedir. Yani o güne kadar ki bir eğitimi var ama tabii bir çocuktu o zamana kadar. Tahta çıkış tecrübesi onun için önemli bir tecrübeydi. Ama bir noktadan sonra otoriteyi sağlayamadığı için çocuk yaşından dolayı ve bir de tabii Allah-u Alem Çandarlı Halil Paşa'nın da kösteklemesinden dolayı İbrahim'ciğim. Onun için biraz üzücü bir şekilde, biraz da yıkıcı bir şekilde sonlanan bir iktihat denemesinden sonraki geçen o 5 senede 2. Mehmet Han hem balistik hususunda, bak balistik hususunda kendini çok geliştirdi. Bundan 2. Mehmet Han dönemine geçtiğimizde daha uzun bahsedeceğiz ama hem balistik hususunda hem dil bilimleri ve tarih hususunda kendisini çok geliştirdiği bir dönem oldu.
7 dil bildiği söyleniyor değil mi abi?
Evet İbrahim'ciğim. Onu istersen 2. Mehmet Han dönemine başladığımızda bunları detaylandırırız.
Konuşalım,
ama o 5 sene artık bunu tüm hani doğulu batılı İbrahim'ciğim tarihçiler kabul ediyorlar ki o 5 sene 2. Mehmet Han'ı gerçek bir Rönesans entelektüeline çevirdi. Hatta şurada bir parantez açalım İbrahim'ciğim. Bu pek konuşulmaz ama bu benim biraz, yani benim fikrim olamaz, benden tarihçi değilim ama
estağfurullah.
Yani düşüncem şöyle, benim şahsi acizane bir düşüncem var. Eğer 2. Mehmet Han'dan sonra eğer o vakalar yaşanmasaydı, yani Cem Sultan ona zorunlu kalmasaydı, Batı'ya sığınmak zorunda kalmasaydı keşke ve cennet mekan 2. Beyazıt Han'ın yerine eğer Cem Sultan geçebilseydi İbrahim'ciğim, bizim bugün, bak bugünümüz dahi çok farklı olacaktı.
Evet.
Çünkü 2. Mehmet Han gerek bildiği dillerle, anlatacağız daha sonra onlarda, gerek bildiği dillerle, gerek sanata ve ilme olan
düşkünlüğü,
tavrı ve bakışıyla İbrahim'ciğim, son derece özgün bir insandı. Cem Sultan da onun gibiydi.
Evet. İşte tarihin kırılma noktalarının
kırılma bir tanesi. Kırılma noktası İbrahim'ciğim. Biz o zaman Rönesans'ın kıyısında kalmayacaktık. İbrahim'ciğim. Rönesans'ın tam merkezinde yer alacaktık. Timurlarından sonra Babürlü Devleti'nin olmuş o mesela Türkistan Rönesans'ı denir mesela o döneme. O Ali Kuşçu falan mesela o dönemin adamıdır ki 2. Mehmet Han daha sonra getirecek ülkeye. Gözlem evini kuracak falan. Bak, 2. Mehmet Han'dan sonra Cem Sultan başta olabilseydi bahsetmiş miydik biz ya? Takuyiddin'in bahsetmedik galiba. Daha 1577'de hani bu gözlemevi kurmuştu ya İbrahim'ciğim. Hı hı. Şimdi bugün mesela Osmanlı düşmanları ve genelde İslam karşıtlarıyla bir şekilde konuştuğun zaman bunu hemen önüne getirirler. Gözlemevi niye yıktırıldı? Topa tutturuldu falan derler. Donanma topa tutmuş falan. Donanma falan topa tutmadı zaten. Sadece normal yıkıldı. Hı hı. Fakat verecek bir cevabın, net bir cevabın yok İbrahim'ciğim. Biz Ehl-i Sünnet, Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı seven insanlar olarak dahi bugün verecek net bir cevap bulamıyoruz. Takviyettin çok siyasi bir kişiydi, doğru.
Ama gözlemevi niye bombalandı?
Yıkıldı fakat işte gerekçeler müneccimlik o zaman hava şartlarını, bugünkü meteorolojik verileri kontrol eden makam o gözlemevi. Hmm. De hakikaten o öyle bir ölçümleri var ki İbrahim'cim bugün paralel meridyenler ölçümleri. Bugünkü Greenwich ölçümlerine yakın değerlerde.
Yani bulunmuş. Astroloji gibi değil, meteoroloji
astronomi gibi olarak görmek lazım bunu. Niye yıkıldı dediklerinde işte bu cevabını veremiyoruz ya. İkinci Mehmet'in yerine Cem Sultan gelseydi biz bugün bu sorunlarla karşı karşıya
kalmayacaktık.
Evet. Rönesans'ın içinde yer alacaktık İbrahim'ciğim. Evet. Biz kendi şartlarımıza yer alırdık ya.
Tabii.
Yani kendi şartlarımızda bizde de bir...
O değişimi, dönüşümü kendi şartlarımızda bizde gerçekleştirecek.
Bizde öyle bir Davut heykeli gibi falan mesela ya da o şekilde Michelangelo'nun eserlerine benzer başka bir şeyler olurdu bizde. Hı-hı. Bizim şartlarımızda bir şeyler olurdu.
Eyvallah abi.
Öyle yani İbrahim'cim inşallah.
İnşallah bunları 2. Mehmet döneminin başında konuşmaya gayret edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz
ben
abi.
Ben teşekkür ederim canım, eyvallah.
Keyifli bir söyleşi oldu. Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliği Ne Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Sultan 2. Murat dönemini bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki programda 2. Mehmet dönemine geçiş yapmış olacağız ki fetih apayrı bir konu. Belki onu daha önce konuşmuştuk ama ben yine başka vesileyle tekrar konuşmak istiyorum Okay abiyle birlikte. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.